Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 9 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 7 Ramazan 1444 ve Miladi Takvimle 29 Mart 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri etrafında yapılan röportaj, Nur Kapısı, Türkiye Gündemi ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile Rusya Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya geldi. Emir Abdullahyan, bölgenin jeopolitiğinde herhangi bir değişikliği reddediyoruz dedi. İran Büyükelçisi Suudi Arabistan'ın Norveç Büyükelçisi'nin iftar ziyafetine katıldı. Bahreyn'den bir heyet Tahran'a geliyor. Ve Azerbaycan Cumhuriyeti Tel Aviv Büyükelçiliğini resmen açtı. Şimdi haberler. Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Hüseyin Emir Abdullahyan, Lavrov ile bir araya geldi. İkili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler bu görüşmenin ana gündemini oluşturuyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Moskova Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Emir Abdullahyan, İran ile Rusya arasındaki savunma işbirliğinin ortak konulardan biri olarak iki ülke arasındaki görüşmelerin gündeminde olduğunu belirterek, "Bizim işbirliğimiz hiçbir ülkenin aleyhine olmayacaktır," dedi. Nükleer anlaşmayla ilgili olarak Emir Abdullahyan, "Diyalog kapısı hala açık ve Lavrov ile görüşeceğim konulardan biri de nükleer anlaşma konusu ve tarafların taahhütlerine geri dönmesidir," ifadesini kullandı. Son 1,5 yılda İran ve Rusya arasındaki ilişkileri olumlu değerlendiren Emir Abdullahyan, Tahran-Moskova arasındaki ticari hacminin son 1,5 yılda 3,5 kattan fazla arttığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bölgenin jeopolitiğinde herhangi bir değişikliği hangi gerekçeyle olursa olsun reddettiklerini bildirdi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Abdullahyan, Lavrov ile görüşmede ulaşım ve transit meselelerinin ele alındığını belirtti. Emir Abdullahyan ayrıca Rus mevkidaşı Lavrov'un yakında Tahran'ı ziyaret etmesini temenni etti. Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca İran, Rusya, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcılarının gelecek hafta Moskova'da bir araya geleceklerini duyurdu. Bakan Emir Abdullahyan, bölgenin jeopolitiğinde herhangi bir değişikliği hangi gerekçeyle olursa olsun reddettiklerini belirterek farklı tarafların diyalog ve siyasi çözüm yoluyla bu konuya dahil olması gerektiğine inanıyoruz dedi. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde özellikle son 1,5 yılda güzel gelişmeler kaydedildiğini ifade eden Emir Abdullahyan, bu artış iki ülkenin yetenekleriyle orantılı olmasa da ticaret hacmimiz 3,5 katın üzerine çıktı diye kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Amerika ve kuklalarının yasa dışı yaptırımlarına rağmen İran ile ticari işbirliklerinin arttığını söyledi. Nükleer anlaşmanın bir alternatifi olmadığını belirten Lavrov, dünya Amerika'nın taahhütlerine geri dönmesini ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını bekliyor dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan, Moskova ziyaretinin devamında Duma Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı ile görüştü. Hüseyin Emir Abdullahyan, Duma Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı ve Liberal Demokrat Partisi lideri Leonid Slotsky ile bir araya gelerek iki tarafın ilgilendiği konuları ele aldılar. İran'ın Norveç Büyükelçisi Ali Rıza Afşar, Suudi Arabistan'ın bu ülkedeki Büyükelçisi tarafından tertip edilen iftar ziyafetine katıldığını duyurdu. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Büyükelçi Afşar, Norveçli Suudi Arabistan Büyükelçisi Emel El Muallim'in iftar ziyafetine katıldığını bildirdi. İranlı yetkili paylaşımının devamında yakında imzalanan anlaşmanın İran ile Suudi Arabistan'ın dostane ilişkilerinde yeni fasıl açtığını kaydetti. Bahreyn'den siyasi bir heyetin 7 yıl sonra İran'ı ziyaret edeceği belirtildi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre Tahran, Manama diplomatik ilişkilerinin yeniden kurulması ve iki ülke arasında heyetlerin karşılıklı ziyaretine yönelik diplomatik çabalar doğrultusunda Bahreyn'den bir heyet İran'ı ziyaret edecek. Öte yandan İran medyasında yer alan haberlerde Tahran ile Riyad arasında ilişkileri yeniden başlatmaya yönelik anlaşma sonrasında İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin önceki günlerde Bahreyn'e giderek Manama'daki İran Büyükelçisi ziyaret ettiği bilgisine yer verildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un işgal altındaki topraklara gitmesinin ardından Siyonist rejimin merkezi Tel Aviv'de Azerbaycan Büyükelçiliği resmen açıldı. Bayramov, Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in düzenledikleri ortak basın toplantısında Bakü-Tel Aviv işbirliğinin karşılıklı anlayış, saygı ve ortak çıkarlara dayandığını belirterek Azerbaycan'ın 2021'de burada turizm ve ticaret ofisini açtığını, daha sonra da büyükelçilik açma kararı aldığını ifade etti. Bayramov, Büyükelçiliğin açılması iki taraf arasındaki işbirliği dinamiğinin bir göstergesi olarak nitelendirirken, Azerbaycan ve Siyonist rejimi yıllardır savunma ve güvenlik alanında işbirliği içinde olduklarını belirtti. Bayramov, görüşmelerin ikili ilişkiler ve bölgesel konular çerçevesinde olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Tel Aviv ve Bakü'nün 20 gün sonra Bakü'de ekonomik ilişkiler bazında toplantı yapacaklarını ve Azerbaycan'da mevcut 140 Siyonist rejimin şirketinin faal olduğunu belirtti. Cohen de aynı şekilde Bakü ile Tel Aviv arasındaki siber teknoloji alanında işbirliği yapıldığını belirterek, iki tarafın bölgesel güvenlik, turizm, enerji ve gıda güvenliği gibi alanlarda yakın işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Siyonist İsrail Eski Savaş Bakanı Avigdor Lieberman, İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması İsrail'in dış politikası için bir başarısızlıktır dedi. İşgal rejimin eski bakanlarından Lieberman, İsrail Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda İran ve Suudi Arabistan arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını değerlendirdi. Lieberman, İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması İsrail'in dış politikası için bir başarısızlıktır dedi. Avigdor Lieberman, Benjamin Netanyahu başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda. O bir aldatma manevrası yürütüyor, durumu kontrol edemiyor ve kötü bir sonuca tanık oluyoruz. Örneğin Netanyahu'nun politikalarının en kötü sonuçlarından biri, İsrail'in dış politikası açısından bir başarısızlık olarak görülen İran ve Suudi Arabistan diplomatik ilişkilerinin yeniden kurulması oldu ve Fars Körfezi bölgesinde yaşananları görüyoruz, değerlendirildi. Bildirmesinde bulundu. Lieberman daha önce yaptığı açıklamada Netanyahu'nun Hizbullah lideri Nasrullah'a ve Hamas'ın Gazze şehrindeki lideri Yahya el-Sanvar'a tavşan gibi davrandığını ve İsrail'in caydırıcı gücünü zayıflattığını belirterek Netanyahu'nun kişisel kurtuluşu için İsrail'i feda ettiğini kaydetmişti. Yargı reformu planı nedeniyle şiddetli protestoların hedefi olan Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın eleştirilerini, rejiminin kendi kararlarını vereceği ve dışarıdan gelen baskılara boyun eğmeyeceği yanıtını vererek Biden'a İsrail'in iç işlerine müdahale etmemesi çağrısında bulundu. Netanyahu, son haftalarda parlamentoda tartışılan yargı reformu planı ile ilgili olarak Amerikan Başkanı Joe Biden eleştirilerine tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Netanyahu, Biden'ı 40 yılı aşkın bir süredir tanıdığını belirterek onun İsrail'e uzun süredir var olan bağlılığına övgüde bulundu. Fakat Biden'ın söz konusu yargı reformu konusunda çok endişeli olduğunu söylemesine tepki gösteren Netanyahu, Washington'u İsrail'in iç işlerine karışmamaya çağırdı. Netanyahu, yönetimim hükümetin 3 kanadı arasında uygun dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi güçlendirmeye kararlı ve bunu geniş bir mutabakatla tesis etmeye çalışıyoruz dedi. Biden'a tepki gösteren Ben-Gvir, İsrail sizin bayrağınızdaki yıldızlardan biri değildir ifadesini kullandı. İsrail işgal rejiminin son dönemdeki katı uygulamalarına yönelik sert eleştirilerinden dolayı Amerikan Başkanı Joe Biden'a kafa tutan aşırı Siyonist ve aşırı ırkçı Netanyahu hükümetinde de sözde Ulusal Güvenlik Bakanı konumunda olan Itamar Ben-Gvir, İsrail sizin bayrağınızdaki yıldızlardan birini temsil etmiyor ifadesini kullandı. İşgal rejimin ordu radyosuna konuşan Ben-Gvir, burada demokratik sistemin nasıl olacağını biz belirleriz. Özellikle de bundan dolayı İsrail'in bağımsız bir devlet olduğunu, Amerika'nın bayrağındaki yıldızlardan biri olmadığını anlamaları gerektiğini kendilerine hatırlatıyoruz ifadelerine yer verdi. Amerikan Başkanı Biden dün yaptığı açıklamada işgal hükümetinin katı tutumunu eleştirmiş ve İsrail'de dahili kriz devam ederken işgal hükümetinin başbakanı Netanyahu'yu yakın zamanda Beyaz Saray'a davet etmeyeceklerini söylemişti. Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'nda katılımına ilişkin protokolün onaylanmasına uygun bulunduğuna dair kanun teklifi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada kanun teklifinin genel kurulda ele alınacağını bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ülkesinin Suriye krizinin çözümü için Arap çabalarını desteklediğini belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit bin Muhammed El Ansari dün düzenlediği basın toplantısında Doha'nın Suriye dosyasının çözümü için verilen Arap çabalarını desteklediğini vurguladı. Bilindiği üzere son dönemde yılların ardından birçok Arap ülkesi Şam yönetimiyle ilişkilerini yeniden kurmak için kendi temaslarını başlatmış bulunuyor. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitri Polyanski, Ukrayna'ya da Türkiye'nin tahıl anlaşmasının 120 yerine 60 gün uzatılmış olmasına karşı olduklarına ilişkin bir bildirimde bulunmadıklarını duyurdu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanski, Sputnik'e verdiği röportajda diğer iki tarafın, Türkiye ve Ukrayna, anlaşmanın 120 gün yerine 60 günlüğüne uzatılmasına karşı olmaları halinde bizi bunu yazılı olarak bildirmeleri gerekirdi ve anlaşmada sona ererdi fakat bu olmadı dedi. Polyanski yani 60 gün için uzatılmasına karşı olduklarına dair bize bildirimde bulunmadıkları için anlaşma 60 günlüğüne uzatıldı ifadelerini kullandı. Rus diplomat ayrıca anlaşmanın 120 gün için uzatılmamış olmasının sebeplerine ilişkin Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki engellerin hala kaldırılmamış olduğunu hatırlattı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'nun fiilen Kiev rejiminin tarafında savaştığını, ittifak için çatışmanın daha derine inecek bir yer kalmadığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında uzun süredir çatışmaya dahil olan NATO'nun fiilen Kiev rejiminin tarafında savaştığını söyledi. Lavrov, İranlı mevkidaşım ile uzun süre önce çatışmaya dahil olan ve gittikçe daha derinine inen, öyle ki bence artık inecek yerleri kalmayan ve fiilen Kiev rejiminin tarafında savaşan NATO ülkelerinin baltalayıcı çizgisine bir kez daha dikkat çektik diye konuştu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ve beraberindeki heyet, Energodar kentinin yakınındaki Zaporijje nükleer güç santraline ulaştı. Bu, Grossi'nin nükleer santral yaptığı ikinci ziyaret. Grossi ile birlikte Zaporijje'ye, NGC'ye gelen heyette Slovakya, Fransa ve Japonya'dan katılan 3 müfettiş dahil olmak üzere toplam 11 kişi yer alıyor. Bu kişiler dönüşüm amacıyla tesiste 2 ay boyunca kalacak. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetine Birleşmiş Milletler Güvenlik ve Destek Departmanı'ndan 7 temsilci eşlik ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekim 2022'de Zaporijje NGC'sinin Rusya'nın hukuk alanına geçtiğine ve Rus Devlet Nükleer Enerji Kurumu, Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rus Energoatom şirketi tarafından yönetileceğine ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı santralde güvenlik bölgeden oluşturması amacıyla Rusya ve Ukrayna ile birkaç görüşme yapmıştı. Ancak tesis zaman zaman bombardımanlara maruz kalmaya devam ediyor. Sırada bültenimizin son haberi var. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Alihan İsmailov Başbakanlığındaki hükümetin istifasını onaylayan kararname imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev anayasa gereği 19 Mart'ta düzenlenen parlamento seçimi sonrası Alihan İsmailov Başbakanlığındaki hükümetin istifasını onaylayan kararnameyi imzaladı. Kararnamede hükümetin meclisin yeni kabine üyelerini onaylayana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Tokayev bugün parlamentonun alt kanadı meclisin 8. dönem açılış oturumunda yaptığı açıklamada başbakan adayını seçimde en çok oyu kazanan Amanat Partisi'nin sunmasının siyasi sorumluluğun gereği olduğunu belirtmişti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yeniden hakaret ve Avrupa Birliği'nin sessizliği başlığı altında. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına gösterdiği tepkide, bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanların kutsal değerlerine yönelik çirkin eylemlerin tekrar edilmesi ve artması konusunda uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına gösterdiği tepkide, bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanların kutsal değerlerine yönelik çirkin eylemlerin tekrar edilmesi ve artması konusunda uyarıda bulunarak, sözde insan hakları savunucularının bu tür eylemlere karşı sessiz kalmalarını kınadı. Nasır Kenani, bu tür yaklaşımlar insanların barış içinde bir arada yaşamalarını ve küresel güvenliği tehlikeye sokan nefret, aşırıcılık ve şiddeti teşvik etmenin temelini oluşturur, dedi. Şimdiye kadar defalarca Avrupa ülkelerinde, özellikle Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılmıştır. Geçtiğimiz aylarda da Danimarka'da aşırı sağcı parti lideri Rasmussen Paludan, İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti. Bu eylem İsveç yönetimi ve polisinin izniyle ve sözde ifade özgürlüğü adıyla gerçekleşmişti. İsveç'teki bu olayın üzerinden sadece iki gün geçerken Pegida isimli aşırı sağcı bir grup lideri Edwin Vognosold, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e hakarette bulunmuştu. Esasında batılı ülkelerde ifade özgürlüğü bahanesiyle İslam simgelerine yönelik saygısızlıklar ve Müslümanlara karşı yapılan girişimler ve İslam düşmanlığı, batıda Müslüman nüfusun artması ve de İslam değerleri ve kutsallarına saygısızlığı sıradan hale getirme gibi hedefleri takip ediyor. Veriler ve rakamlara göre Avrupa'da Müslüman nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. Örneğin Findaysi sitesi Avrupa'daki Müslüman nüfusu sayısının 2022 yılında 50.5 milyon kişiye yükseldiğini duyururken Pew Araştırma Merkezi de Avrupa'da en hızlı artan dinin İslam olduğunu ve geçen 30 senede Avrupa'daki Müslümanların sayısının 3 kat arttığını, Avrupa'da İslam'ın yayılması ve Müslüman nüfusu sayısının artmasının aşırı sağcı partilerin endişelerinden birinin her daim olduğunu vurguladı. Diğer önemli bir konu da Avrupalı ülkeler başta olmak üzere Batılıların ifade özgürlüğüne yönelik çifte politika ve standart izlemeleridir. Aslında Batı'da ifade özgürlüğü Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve nefret söylemine sürmesi için bir tutanak haline dönüşmüştür. Holokost'un inkarı veya eşcinsellerin bayrağının ateşe verilmesi gibi hareketlerin suç sayıldığı Avrupalı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e hakaret ifade özgürlüğü adı altında izah ediliyor. Oysa ifade özgürlüğü başkalarının haklarına saygıya, ulusal güvenlik, sosyal düzen ve kamu sağlığı ve etik kuralların korunması gibi şartlara bağlıdır. Böylece İslami değerlere saygısızlık eylemleri asla ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılmamalıdır. İnsan hakları adına son dönemde yaşanan cüretkarlığın görmezden gelinmesini, evrensel ve özgün insan hakları kavramına tamamen aykırı olduğunu kaydeden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İran İslam Cumhuriyeti ile Müslüman ülke ve milletler Danimarka yetkililerinden sorumluluk üstlenerek ifade özgürlüğü bahanesiyle bu tür çirkin ve nefret girişimlerinin tekrarlanmaması için ve kutsal varlıklara yönelik hakaret izinleri iptal etmelerini bekliyor diye konuştu. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Fransa'da emeklilik yasası reformuna karşı protesto eylemlerinin sürmesi etrafında. Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere günlerdir emeklilik yasası reformunu protesto edenlerin gösterilerine sahne olmaktadır. Fransa'da sokaklar ve caddelerde protesto eylemleri devam ederken 300'den fazla sanatçı emeklilik reformunu protesto için Macron'a mektup gönderdi. Libération gazetesinde bir örneği yayımlanan mektupta sanatçılar Macron'dan emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasayı geri çekmesini talep etti. Mektupta siz adil olmayan, verimsiz ve en savunmasız insanları ve kadınları daha ciddi şekilde etkileyen bir emeklilik reformunu zorlama yoluyla kabul etme yolunu seçtiniz. Reform nüfusun büyük çoğunluğu tarafından reddedildi. Sanatçılar bu reforma ve yöntemine karşı denildi. Hükümet sözcüsü Oliver Véran dün Fransız Journal de Manche gazetesine verdiği demeçte protestolara sebep olsa da reformu geri çekmeyeceklerini belirtti. Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor. Önceki gün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı. Fransa'da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından sokaklardaki karışıklıklar sürüyor. Emeklilik reformuna karşı olan çok sayıda meslek grubundan protestocu, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde bir kez daha sokaklara çıkmaya devam etmekteler. Fransız polisi ise eylemcilere karşı şiddet eylemlerini durdurmak istemiyor. Fransa'daki protesto eylemlerine katılanların sayısı giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugünkü protestolara Paris'te 119 bin, ülke genelinde ise 109 milyon kişinin katıldığı belirtildi. Ocak ayında başlayan protestolara rekor sayıda katılım olduğu da ifade edildi. Genel Emek Konfederasyonu'na göre ise Paris'teki protestolara 800 bin kişi katıldı. Emeklilik reformu Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan, anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı 2 gen soru önergesi verilmişti. Verilen ilk gen soru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanmaması nedeniyle reddedilmişti. İkinci gen soru önergesi ise 94 lehte oy kullanarak başarısız olmuştu. İki gen soru önergesinin de ulusal mecliste başarısız olmasının ardından emeklilik reformu yasalaşmıştı. Reformun yürürlüğe girmesi için resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Yüksek Seçim Kurulu bu ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı ve muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bu ülkenin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma salahiyetinin onayladığını duyurdu. Şimdi seçim gündemine ilişkin paralel olarak gündemde aslında Türkiye'nin dış meseleleri ve iç meseleleriyle ilgili de bazı konular dikkat çekici. Şimdi AK Parti iktidarının Suriye ile ilişkileri normal hale getirmeye yönelik attığı adımlar, özellikle Rusya ve İran'ın da katılımı ve arabuluculuğu ile bu meselenin gerçekleşmesi gündemde tartışılıyor. Öte yandan şimdi NATO ile ilgili de Türkiye'de, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması haberi dikkat çekiciydi. Burada da Türkiye'nin bazı aslında prensipleri yine gündemde tartışılıyor. Şimdi seçimlere az kala bu günler ve süreç içinde AK Parti'nin nasıl bir çabada bulunacağı konusunu bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Seçimlerde bunlardan yararlanabilir mi? Kendi adına olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir mi? Bunları kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, merhabalar efendim.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim İhsan Bey katıldığınız için. Şimdi Türkiye'de şimdi hararetli bir şekilde haberleri seçimle ilgili biz de duyuyoruz. Muhalefetin ve iktidarın nasıl bir planlama içinde oldukları ve bunu da medya aracılığıyla halka duyurduklarını falan, bunları hepsini gündemde biliyoruz ama şimdi aslında hükümetin önemli atması gereken adımlar var aslında seçmenlere göre. Bunlardan birisi Suriye ile ihtilafını çözme yönündeki adımları ve NATO ile ilgili ilişkilerinde özellikle iki ülkenin bu örgüte katılmasına olumlu oy vermesi konusuyla ilgili. Şimdi bu müddet içerisinde, seçimlere kalan bu süreç içerisinde Türkiye'nin bu iki meseleyle ilgili nasıl bir tavır sergileyeceğini siz düşünüyorsunuz? Suriye'den başlayacak olursak, geçenlerde de Sayın Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel meseleleri ele aldı. Nasıl bir adım atabilir bu müddet içerisinde Suriye konusunda?
Yani Suriye konusunda aslında Türkiye bu Suriye meselesinde Şam'la olan ilişkileri oldukça hızlandırmak istedi. Açıkçası seçim arifesinde bunu daha çok üst düzeyde bunu tamamlamak niyetindeydi. Onun için Rusya ile olan ilişkilerde Rusya'nın aslında bu süreci hızlandırması için de Türkiye oldukça Rusya ile ilişkileri geliştirip hatta defalarca birkaç heyetten Rusya'ya gidip özellikle Sayın Erdoğan ile Sayın Esad'ın bir araya getirilmesi konusunda ciddi çaba sarf etti. Türkiye şunu düşünüyordu aslında bunu iki ülkenin sorunlarını çözümden ziyade bir an önce Türkiye'de aslında Suriye'deki mültecilerin çok antipatik bir duruma geldiği söylenmesi üzerine bu süreci hızlandırıp biraz seçime yatırım olarak da açıkçası böyle bir niyetle taşındığını ya da böyle bir stratejik yol izlendiğini çok açık söyleyebiliriz. Fakat muhtemelen Türkiye'nin bütün taleplerine rağmen aslında Türkiye'nin siyasetine olumlu bir katkını sunabileceği bir Esad ile Erdoğan'ın görüşmesi bu süreçte biraz gerçekleşmeyecek. Çünkü en son Rusya'dan gelen bir açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama aslında Türkiye'nin bu süreçte bu seçim arifesinde çok istediği görüşmeyi Rusya'nın, özür diliyorum, Suriye'nin kabul etmediğini, Suriye'nin aslında Erdoğan'la bir görüşmenin seçime ciddi bir katkı sunacağını ve Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin yüksek olabileceği endişesini taşıdığını, onun için görüşmenin aslında biraz üst düzey görüşmenin biraz seçimden sonra olabileceği durumu şu anda söz konusu. Fakat Türkiye bu noktada aslında daha doğrusu AK Parti iktidarı tekrardan seçimi kazanabilmek için hem dış siyasete hem de iç siyasete ciddi bir dizayna gitmeye çalışıyor. Ve bu dizaynı da aslında adımlarını biraz daha Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda diye belirterek küs olduğu aslında diplomaside sorun yaşadığı hatta çok ciddi bir savaş dönemine kadar gidilen ilişkileri tekrardan onarmak istediğini çünkü Türkiye'de bugüne kadar AKP hükümetinin sürdürülebildiği bir siyaset artık çok fazla kabul görmüyor. Çok fazla kabul görmediği gibi muhalefetin de aslında dış siyasete yeniden bir onarıma girileceği, yani yeniden Türkiye'nin dış siyasetini dizayn edeceğini gördüğü için AKP bunu öncesinde, seçim öncesinden bu dış siyasetteki diplomatik hatayı düzeltip yeni bir sürece girmek ve aynı zamanda da muhalefetin elindeki kozu almak istediğini de görebiliyoruz. Fakat geldiğimiz aşamada şimdi bu durumun çok fazla gerçekleşmeyeceğini, mesela NATO meselesinde özellikle Finlandiya biraz daha olumlu bakıp İsveç'e işte olumlu bakmama biraz şunu gösteriyor. Bak esas sorun bende değilmiş. Yani Türkiye bir mesajı vermek istiyor da esas sorun bende değilmiş. Bizim talep ettiğimiz kriterleri ya da hususları yerine getirmeyen İsveç'tir. Finlandiya'nın NATO meselesini onaylanmasının öngörüsü biraz böyle okuyabiliriz. Şimdi bu böyle olunca doğal olarak aslında NATO'da biraz Türkiye artık mesafeli davranıyor açıkçası. NATO Genel Sekreterinin dışında NATO Genel Sekreterinin Türkiye'ye karşı bir ilgisi biraz daha kişiseldir. Onu da buradan not etmek lazım. Yani parantez içerisine almak lazım. Fakat NATO'nun genel üyeleri Türkiye'ye karşı aslında Türkiye'nin bu kadar kendilerine göre Türkiye'nin zorluk çıkarttığını düşünüyorlar. Ve zorluk çıkaran bir Türkiye'nin aslında Finlandiya'nın üyeliğinin kabul edilip edilmemesi, İsveç'in üyeliğini kabul edilmemesi konusundaki tavrının aslında çok olumsuz olduğunu düşünüyorlar. Dikkat edin Finlandiya konusunda Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğini kabul görmesi ve onay vermesi bir tek bu konuda hoşnut olan sadece NATO Genel Sekreteridir. Onun dışında hiçbir ülke bu konuda hoşnut değil. Ya da bize bunu gösteriyor. Aslında NATO ülkelerinin sanırım Macaristan'ın dışında hepsi bu durumdan ciddi rahatsız. Şimdi Türkiye bu kısa süreç içerisinde seçime kadar, yaklaşık şu anda 45 günlük bir süreç kaldı. Seçime kadar Türkiye bu dış siyasetini onarır mı? Bana kalırsa, bana sorarsanız, yani yetişmeyecek o süreç. Suriye'de belki bir takım İçişleri Bakanları temelinde ya da düzeyinde bir iki görüşme olabilir. Fakat Esad ile Erdoğan'ın görüşmesi şu anda imkansız. Çünkü Esad'ın birkaç tane danışmanlarından yapılan açıklamalar vardı ve bu konuda Esad'ın altında ben Türkiye'nin seçimlerine etki yapmak istemiyorum. Yani pozitif bir etki sunmak istemiyorum. Erdoğan'la görüşerek falan bunu söylemişti. Ki bana göre de çünkü Türkiye'de Suriye'deki ilişkiler sadece bir Suriye'deki sığınmacılar üzerinden okuyabiliriz. Çünkü Suriye'deki sığınmacılardan kaynaklı özellikle Türkiye'de ciddi bir rahatsızlık var. Ve bu rahatsızlık da şöyle tanımlanıyordu. Yani eğer devlet erkinde eğer bir Şam'la bir ilişki, Ankara ile Şam'la arasında bir ilişki gelişirse mülteci ve sığınmacı sorunu da yavaş yavaş çözülebileceği söyleniyordu. Ki bu eleştiriler üzerinden AKP yeniden bir, yani iktidar Erdoğan yeniden bir adım atmaya çalıştı ve aynı zamanda da biraz gelen tepkileri rahatlatmaya çalıştı. Oldukça hızlandırdı da hatta yani birkaç ay öncesine kadar Esad'la ilgili olumlu bir şey söyleyen Türkiye'de gazeteci, yazar, çizer, akademisyen hakikaten hainlikle suçlanıyordu ama birdenbire hükümetin tavrı değişti ve Esad'a karşı o negatif değil durum tamamen bir anda yok olmaya başladı ve pozitif bir dil kullanılmaya başlandı. Bu da aslında Türkiye'nin kendi hem dış siyasetle özellikle Suriye siyasetine biraz açıkçası çok sıkıntılı oldu. Çünkü Suriye siyasetinden yani diplomasi siyasetine eğer olumlu pozitif bir gelişmenin Türkiye'nin iç siyasetine ciddi bir yansımasını olabileceği düşünüyordu ve ikinci bir durum daha var. O da artık Türkiye'nin kontrol ettiği ve kontrolü altında bulunan cihadistler. Yani çünkü çok ciddi bir ekonomik kısmet bu insanlar. Ve bu insanlar daha önce Avrupa Birliği'nden gelen ciddi paralar falan, fonlarla falan besleniyordu. Ve şu anda Türkiye onları nereye yerleştirebileceği, nasıl kontrol altında tutabileceği konusunda da ciddi sıkıntılar çekiyor. Yani KDC tek siyaset diplomasinin gelişmesi ve Türkiye'deki sığınmacıların sorunu çözümü üzerinden bir zorunluluk değil bu iletişim. Aynı zamanda da oradaki Türkiye'nin mevcut Suriye toprakları içerisindeki kontrolü de şu anda artık çok zor bir aşamaya geldi. Muhtemelen bu aşama seçime kadar da devam edecektir ve seçime kadar çözülmeyecek. Seçimden sonra Türkiye'nin dış politikası tamamen eğer yönetim iktidar değişirse yeni bir sayfa açılacak. O konuyu da eğer zamanımız varsa konuşabiliriz ya da seçimden sonra bırakabiliriz.
Peki efendim. Bu konuyu da seçimden sonra konuşalım eğer isterseniz. Tamam. Çok teşekkür ederim bizi görüşlerinizden faydalandırdığınız için. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin özellikle iktidarın atması gereken dış alandaki gelişmelerle ilgili politikalarını gözden geçirdik sohbetimizde. Suriye meselesi ile ilgili yeniden normalleşme ve özellikle Esad ile görüşme konusunun ne kadar muhtemel olup olmayacağı konusunu da ele aldık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitesine de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you.
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Ramazan geldi ve yavaşça bana seslendi. Beni Allah'ın ayına siyahete hazırladı. Kerem gülistanından Meltem Esti. Beni baştan başa ıtır ve safa ile sardı.
Niyet insanların kendi iradeleriyle bir ibadeti veya bir işi yapmaya azmetmeleridir. Rivayetlerde her amelin değeri, ameli yerine getiren kişinin niyeti ve saikine göre belirlendiği ifade edilir. Rivayetlerde niyetten her işin temeli ve aslı ve amellerden de niyetlerin sonucu şeklinde söz edilmiştir. Ahlak ilminde de niyet, insanın ahlaki değerinin temeli ve iyi veya kötü amellerinin kaynağı olarak tanımlanır. Din alimleri ise fıkıhta bir günahı işleme ve niyet etmenin haram olmadığını fakat ahlaki açıdan çirkin bir şey olduğunu kaydediyor.
Niyet her ibadetin temeli sayılmaktadır ve şer'i açıdan vacip görev ve yükümlülüklerini ibadi niyet etmeksizin yerine getiren kimsenin ibadeti kabul görmez. Öte yandan ibadetlerin arasında hiçbir ibadet niyetle iç içe değildir. Zira oruç ibadetinde niyet, oruç süresinin tüm anlarını ve dakikalarını birbirine bağlayan bir ip gibidir. Oruç tutan insan eğer bir an kasıtlı olarak niyetini bozacak olursa, örneğin orucunu bozmaya kalkışırsa, orucu batıl eden amelleri yapmamış olsa bile orucu batıl olur. Bu konuda İmam Hümeyni şöyle buyuruyor. Eğer biri Ramazan orucu gibi vacip bir oruçta oruç tutma niyetinden dönerse, orucu batıl olur.
Niyetle ilgili üzerinde durulması gereken noktalardan biri şöyle ki, İnsanlar amellerini yerine getirmek için zaman ve mekan bakımından kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Fakat niyet konusunda bu tür kısıtlamalar söz konusu değildir. Yani insan ihlaslı bir niyetle her türlü iyi amelde yer alabilir ve sevabından da yararlanabilir.
Tahran Radyosu.
Rivayetlere göre İmam Ali Aleyhisselam'ın savaşlarından birinde adamın biri imamın huzuruna çıkar ve şöyle arz eder. Keşke kardeşim de bu savaşa katılır ve sizin zaferinize şahit olur ve bu savaşa katılma ve size eşlik etmenin mükafatını kazansaydı. İmam Ali Aleyhisselam adama şöyle sorar. Acaba kardeşinin düşüncesi ve niyeti de bizimle olmak mıydı? Adam evet diye arz eder. Bunun üzerine İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. O zaman o da bu savaşta bizimle birlikte olmuş ve savaşa katılmıştır. Hatta gelecekte doğacak bu savaş konusunda düşünce ve niyetlerinde bizimle hemfikir olanlar da bizimle bu savaşa katılmış sayılırlar.
Dolayısıyla eğer bir insan niyetli olursa ve tüm ibadi olan veya olmayan işlerini Yüce Allah katına yakınlaşma niyetiyle yerine getirirse, yaşamı boyunca ilahi kata yaklaşmaktan ibaret olan temel hedefe doğru hareket etmiş sayılır. İşte bu yüzden sadece oruç ibadetinde değil, tüm ibadetlerde niyetten davranış ve amelin ruhu ve temel direği şeklinde söz edilir. Öyle ki insan pak ve halis niyetine doğru yolda ilerleyebilir. Ancak niyeti pak olmazsa hiç kuşkusuz amelinin bereketlerinden faydalanamaz.
Oruç ibadeti de diğer ibadetler gibi niyetle beraber olmalıdır. Şöyle ki, yemekten ve içmekten ve orucu bozan her şeyden sakınması ilahi emir doğrultusunda olmalıdır. Nitekim insanda böyle bir iradenin bulunması yeterlidir ve bunu dile getirmesi elzem değildir. İnsan mübarek Ramazan ayının her gecesinin başında yarın tutacağı oruç için niyet edebilir. Ama daha iyisi Ramazan ayının ilk gecesinde ayın tümü için oruç tutmaya niyet etmesidir.
Oruç ibadetinde niyetin önemi çok fazladır. Öyle ki eğer biri mübarek Ramazan ayında sabah ezanına kadar kasten oruç tutmak için niyet etmez, fakat gündüz saatlerinde oruç tutmaya niyet ederse orucu batıldır. Aynı zamanda o günde güneş batımına kadar orucu batıl eden şeylerden sakınması ve Ramazan ayından sonra da o günün orucunun kazasını eda etmesi gerekir. Yine eğer biri Ramazan ayı dışında kefaret ya da kaza orucu gibi vacip oruçlar için öğle vaktine yakın bir zamana kadar niyet etmezse ve eğer o ana kadar orucu bozacak herhangi bir ameli yerine getirmemişse niyet edebilir ve orucu sahihtir.
İnsan Şaban ayının son günü mü yoksa Ramazan ayının ilk günü mü olduğunda kuşkuya düştüğü zaman oruç tutması vacip değildir. Eğer yomul şek denen bu günde oruç tutmak isterse Ramazan orucu diye niyet edemez ve ancak Şaban ayının son gününün müstahap orucu veya kaza orucu ve benzeri şekillerde niyet edebilir ve eğer daha sonra o gün Ramazan ayının ilk günü olduğu anlaşılırsa tuttuğu oruç Ramazan orucu olarak sayılır ve kaza edilmesi gerekmez. Eğer gün boyunca Ramazan ayının ilk günü olduğunu öğrenirse o anda Ramazan orucu diye niyet edebilir.
Eğer hasta insan Ramazan ayının bir gününde iyileşirse, oruç için niyet edip o günü oruç tutması vacip değildir. Ancak eğer öğleden önce ise ve o ana kadar orucu bozacak amellerde bulunmadıysa, müstehap ihtiyat niyet edip oruç tutabilir ve Ramazan ayından sonra o günün kazasını eda etmelidir. Üzerine kaza orucu bulunup bulunmadığını bilmeyen kimse, eğer şer'i olarak yükümlü olduğu kaza veya müstahap orucu niyetiyle oruç tutarsa ve gerçekte kaza orucu üzerinde ise tuttuğu oruç kaza orucu sayılır.
Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Burada yol olarak çevrilen vesile sözcüğü geniş anlamı vardır. Buna göre Allah-u Teala katına yakınlaşmaya vesile olan her amel ve her şey bu vesilenin yani yolun mıstakı olabilir. İmam Ali Aleyhisselam Allah'a ve peygamberine iman etmekten sonra Ramazan ayının orucunu ilahi kata yakınlaşmanın yollarından biri olarak buyurur.
Kur'an-ı Kerim'in açıkça buyurduğu üzere peygamberlerin, imamların ve salih kulların şefaati de ilahi kata yakınlaşmanın vesilesidir. Nitekim Yusuf suresinin 97. ayetinde buyurulduğu üzere Hazreti Yusuf'un kardeşleri Allahu Teala onları affetmesi için babaları Hazreti Yakup'tan yardım talep ettiler. Ayet şöyle buyurmakta. Oğulları dediler ki, ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkarlar idik.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı günahkar müminlerin amellerinden söz ederek bu insanların Allah Resulüne geldiklerini ve o Hazret'ten onlar için Yüce Allah'tan af dileğinde bulunmasını talep ettiklerini buyurmakta. Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler, Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul da onlar için istiğfar etseydi, Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı.
Değerli dinleyiciler, hatırlanacağı üzere geçen bölümde iftitah duasının birinci bölümünü hep birlikte okuduk. Duanın ikinci bölümünde ise en iyi kulları, salih ve günahlardan arınmış insanları aracı yaparak Yüce Allah'tan duamızı icabet buyurmasını şöyle niyaz ediyoruz.
Allah'ım, kulun, Resulün, eminin, yaratıklar arasından seçtiğin, dost ve Habibin olan, sırrını koruyan ve risaletini ulaştıran Muhammed'e salat ve selam eyle. Öyle bir salat ve selam ki kullarına, peygamberlerine, elçilerine, dergahına yakın olanlara, mahluklarından sana keramet ehli olanlara gönderdiğin salat ve selamdan daha üstün, daha güzel, daha iyi, daha kamil, daha temiz, daha artan, daha güzel kokulu, daha parlak ve daha çok olsun. Allah'ım, müminlerin emiri, alemlerin Rabbinin elçisinin varisi, kulun, velin ve resulünün kardeşi, yaratıklarına hüccetin, büyük nişanen ve yaratılış aleminin büyük haberi olan Ali'ye salat eyle. Dünya kadınlarının efendisi Sıddika ve Tahira olan Fatıma'ya salat eyle. Rahmet peygamberinin iki torunu, iki hidayet imamı ve cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin'e salat eyle. Müslümanların imamları, senin kullarına olan hüccetlerine, beldelerindeki eminlerin Ali bin Hüseyin, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve onun halefi olan hidayet bulmuş hidayetçi imama Hazreti Mehdi aleyhisselama çok ve sürekli salat eyle.
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.ir'ı takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimizde Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Türkiye'de düzenlenecek seçimlere ilişkin son gelişmeler
ve Türkiye'nin depremzede bölgelerine dair son gelişmeler
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Yüksek Seçim Kurulu, bu ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı ve muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bu ülkenin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma salahiyetinin onaylandığını duyurdu. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu bugün bu ülkede yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri takvimi çerçevesinde siyasi partiler tarafından sunulan adaylık taleplerini 23 Mart'a kadar inceleyeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma talebini onayladığını duyurdu.
Bu kurulun bildirisinde şunlar geçiyor. Gerekli incelemelerden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Erdoğan'ın aday olması önünde herhangi bir engel bulunmadığı belirlendi. Bu bildiriye göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun belgeleri ve başvurusu da incelendi ve onun da seçimlerde aday olması için herhangi bir sorun yok. İktidar ve muhalefet partisinin adayları olarak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu önümüzdeki seçimlerde birbirleriyle rekabet edecek. Son anketler seçimlerde muhalefet ile iktidar partisi arasında sıkı bir rekabet olacağını gösteriyor.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizler, altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz, beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur," dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizler altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz, beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur," dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın Millet Sofrası iftar programına katıldı. Programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Şimdi konuyla ilgili Sayın Avukat Sıtkı Zilan'ın görüşlerini dinleyelim.
Yani Türkiye'de belli başlı eğilimler, Kemalistler, Kürtçüler dediğimiz, İslamcılar ve Kürtler, dört blok var. Fakat her dört blok da ortadan ikiye bölünmüş. Çok parçalı bir durum söz konusu. CHP'nin başını çektiği blokta İYİ Parti var, ülkücü Türkçü dediğimiz menfi milliyetçiler. İslamcılar Saadet Partisi var, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi var. Yine eski AKP'li Babacan'ın Deva Partisi var. Bir de dışarıdan HDP de destek veriyor Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Malumdan Cumhurbaşkanı seçimi ayrıyeten milletvekili meclis seçimleri de aynı gün, aynı saatler içinde yapılacak. Yani iki zarf atılacak. Diğer tarafta da şey var, AKP var. AKP bloğunda da aynı şekilde MHP var yine ülkücü. Yine bir Birlik Partisi var, daha küçük ülkücü bir grup. İslamcı yine ağır basıyordu eskiden. Hüdapar var, İslamcı köklerin yapılanması. Refah Partisi var, Erbakan'ın oğlunun temsil ettiği. Yani Saadet Partisi bir tarafta ikiye bölünmüş sayılır. Daha önce Has Parti vardı. Yani bunların hepsini Erdoğan'ın zamanında muhalefeti zayıflatmak için kurdurduğu da söyleniyor. Kastım Refah Partisi, Has Parti zaten kapatıldı. Yani böl yönet, diğer taraf da tabii boş durmuyor. Mesela bu dört tane Cumhurbaşkanı şeyi geçti, barajı geçti. 100 bin imza ya da grubu olacak mecliste. Kılıçdaroğlu'yla AKP, yani Erdoğan'la Kılıçdaroğlu, ikisi zaten partileri, şey grupları var mecliste. Grubu olmayan Sinan Oğan 100 bin imzayı CHP'nin desteğiyle diyebilir, CHP'nin desteğiyle tamamladı. Yani MHP'den oy alacağı varsayılıyor. Muharrem İnce ise AKP'nin desteğiyle 100 bin imzayı bulabiliyorsa bulamıyordu. Enteresan bir şey, Türkiye'de maalesef bu 100 bin imzayı seçmenler, yani gidip oy kullanınca para alıyorlar. Yani gayri resmi tabii ki. Bu da hem siyaset ahlakı açısından, demokrasi ahlakı açısından araştırılması gereken bir şey. Yani belki ileride de bu artık emsal teşkil edecek. Yani yeterince parası olan birisi para karşılığında. Seçmen de fakir, Türkiye'nin ekonomisi bu ara iyi de değil. Yani insanlar için 100 lira, 200 lira da bir yevmiyedir. Gidip parayı al, ondan sonra imzanı çak. Veya önceden bu işin taşeronları var. Parayı veriyor veya ben kefil. Yani utkuzlara doldurup fakir mahallelerden seçmen 18 yaşını bitirmiş. Herkesin oy verme hakkı var. Yani bunu da ayrıntı olarak belirtmiş olarım ki şahsen çok çirkin bir şey olarak bunu da ad ediyorum. Yani daha önce de olmuştu. Mesela Perinçek çok mühim. O barajı geçemedi. Geçen sefer CHP destek olmuştu. Yani işte AKP'ye karşı belki faydasını görürüz ki bu sefer yani bir 15-25 bin dolayında mı o şey aldı, imza toplayabildi. Yani doping olmasa, müdahale olmasa, birileri desteklemese bu küçük partiler kendileri 100 bin imzayı aşamıyor. Yani evet. Perinçek'in de çok enteresan bir durum. Tabii bu mürüvvetini de kaybetti. Aynı zamanda şey istiyordu, işte Cumhur İttifakı'na AKP'nin bloğunda yer alıp resmen seçime girmek istiyordu. Erdoğan onu da oyundan harcadı diyoruz. Yerine hazretmediği Hüdapar'ı aldı Erdoğan. Hüdapar, Perinçek çelişkisi de PKK Hizbullah çatışmasına kadar gidiyor. Perinçek PKK'nin eski müttefikidir. O zamanla Berta'da fotoğraflarını biliyorsun. 2000'e doğru dergisi o zaman. Aslında Hizbullah PKK, Kürt Hizbullah tabii, PKK çatışmasını teşvik edenlerden biri de bizzat kendisi ve grubudur, yayın organlarıdır. Bunu da belirtmişler. Tabii bunu kendi başına fantazi olsun diye yapmamış. Yani derin devletin verdiği görev. O görev de nedir? Yani Kürtleri ihtilaf içinde tutmak, zayıflatmak, bu illegaliteyi desteklediğimiz anlamına gelmez. Yani keşke hiç silah illegalite olmasa. Yani bu ek olarak, yani PKK'nın Türkiye PKK ile çatışması yanında bir de Hizbullah PKK çatışması çok büyük zarar verdi.
Sayın Sıtkı Zilan'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve bu ülkenin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayı depremden etkilenen bölgelerdeki inşaatları güçlendirme sözü verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Cuma günü depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası sürecinin hızlandırmasına vurgu yapmanın yanı sıra şunları kaydetti. Edindiğimiz tecrübeye ve depreme ilişkin haritalara ve bilim insanlarının tahminlerine dayanarak ülkemizin afetlere karşı direncini artırmaya kararlıyız. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni konutlar ve devlet hastanelerinin inşasına yönelik temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen 11 ilin yeniden inşasını devletin görevi olarak nitelendirerek şunları söyledi. Yıkıntılar yeniden inşa edilmediği sürece depremzede bölgeleri terk etmeyeceğiz.
İktidar partisi adayı 1,5 aylık arama kurtarma çalışmasının sona erdiğini açıklayarak bugüne kadar 156 bin çadırın dağıtıldığını veya kurulduğunu, bunun 125 bin adedinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiğini, 36 bin konteynerinde altyapı, montaj ve taşıma çalışmalarının tamamlandığını sözlerine ekledi. Son istatistiklere göre Türkiye'de Şubat depreminde 51 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen depremlerin artçıl sarsıntıları, etkilenen bölgelerin yeniden inşa edilmesinin önündeki en büyük engel olarak yeniden inşa sürecini yavaşlatmıştır. Türkiye'deki inşaat uzmanları depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ile ilgili endişelerini dile getirerek mevcut durumda artçıl sarsıntıların devam etmesiyle zeminin yeterli sağlamlık ve stabiliteye sahip olmadığını ve yeniden yapılan binaların çatlayabileceğini söylüyor.
Türkiye'deki uzmanlara ve inşaat mühendislerine göre inşaatlar belirli standartlara dayanmazsa en küçük artçı sarsıntılar depremin olduğu bölgelerdeki insanlar için sorun yaratabilir. Halihazırda Türkiye'nin 2 milyondan fazla insanı ülkenin güneyindeki depremden etkilenen 11 ilde bulunan şehirlerde yaşıyor. Türkiye'de meydana gelen depremin maddi ve insani kayıplarının yüksek olmasının ana nedenlerinden biri depremin şiddeti olsa da yapısal uzmanlar bu ülkede inşaatın temel kurallarına uyulsaydı bu depremdeki can kaybı sayısının azaltılacağına inanıyor. Depremin ilk günlerinde Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerinde bazı yeni kulelerin yıkılması bu ülkedeki inşaat standartları hakkında soru işaretlerine yol açtı.
Öte yandan deprem bölgesinde hasar gören sanayi tesisleriyle ilgili Adıyaman'da incelemede bulunan Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gölbaşı ilçesinde deprem felaketinde hasar gören fabrikaları ziyaret etti. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yıkılan ağır ve orta hasarlı 5600'e yakın tesis bulunuyor. Bunun dışında kalan 33.000 tesisimizde ise ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere üretimler başladı ve devam ediyor. Altyapı, bina, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin yaklaşık 170 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Açıklamasında bulundu.
Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı ülkenin güney bölgelerinde depremden zarar gören sanayilerin onarım ve yenileme çalışmalarına başlanmasına işaretle zarar gören sanayi birimleri için acil destek kredisi ödeme planı geliştirildiğini duyurarak şunları ekledi. İşletmenin büyüklüğüne göre her bir sanayi biriminin alabileceği 1,5 milyon lira kredi faizsiz olarak ödenecek. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 gün önce bu ülkenin güney illerinde meydana gelen son depremin ekonomik zararının yaklaşık 2 trilyon lira yani 103,6 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğütler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, takva ve dindarlığın anlamı ve takvalı olmanın sonuçlarından söz ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Takva ne demek? Takva, yaygın olan yapılan tercümelere göre ki doğru da edilmiş, yani korkmak veya bizim sıradan tabirimize göre dikkat etmek. Örneğin, derler ki falanca, falancanın durumuna dikkat ediyor ya siz falancaya dikkat ediyorsunuz. Korkmak bu demek. Korkmak, dikkat etmek, takvanın anlamıdır. Yani Allah'a dikkat edin. Allah-u Teala'dan korkun. Size doğru bir yol gösterilmiştir. Sorunlarla çevrelenmiş olan insan, hayatının muazzam bir hareketinde. Düşünün, tıpkı her köşesi mayın döşenen bir alanda bir yol açıyorlar ve diyorlar ki bu yol sağlık yoludur, güvenli yoldur. Buradan gidiniz. Doğru yol budur. Allah'a dikkat etmek, yani bu yoldan sapmamaya dikkat edin. Sağ sol olmayın, zira sorun yaşarsınız, size sorun oluşur. Eğer bu yoldan giderseniz, onun iyi sonuçlarına ulaşırsınız. Ki sonuçlarını hem Allah Kur'an'da mükerrer olarak çeşitli ayetlerde beyan etmiştir. Allah'tan korkup sakınıverin. Umulur ki esirgenirsiniz. İlahi rahmet, umulur ki kurtuluşa erişir. Felaha, refaha ve huzura yetişirsiniz. Felah, kurtuluş demek. Eğer takva olursa insana kurtuluş oluşur. Belki hidayete erirsiniz ki bazı ayetlerde var. Takva hidayete sebep olur. Takvaya uyduğunuz zaman sapan yollar önünüzden çekilir ve doğru yol sizler için aydınlanır. Eğer takva sahibi olursanız, Furkan'a sebep olur. O size Furkan, feraset nuru ve hidayet şuuru verir. Yani ayırt etme gücü. Bu çok önemlidir. Biz yaşamın tüm konularında doğru yolu, doğru olmayan yoldan, hakkı batıldan ayırt etme gücüne ihtiyacımız var. Takva ile Furkan kazanılır, ayırt etme gücü oluşur. Başka bir şey, kim Allah'tan korkup haksızlık ve ahlaksızlıktan sakınırsa ve Rabbine güvenip sığınırsa, Allah ona her türlü darlık ve zorluktan kurtaracak bir çıkış yolu açacaktır. Mahreç yani çıkmazı kırmak. Eğer takva olursa çıkmaz olmaz. İşinizde çıkmaz olmaz. Eğer tüm alanlarda takvalı olursanız, riayet ederseniz, Allah-u Teala'dan aynı istenilen şekilde korkarsanız, önünüze çıkmaz olmaz. Ve basiret de insana verir. Bunlar Kur'an'ın takva için vaatleridir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Hiç kimse. Allah-u Teala'dan verdiği vaatlerde daha sadık kimse yoktur. Allah-u Teala bir vaatte bulunduğunda gerçekleşir. Kesindir ve bunda şüphe yoktur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.